1. Yuhanna 3. bölüm Tanrı'nın sevgili çocuklarının nasıl birbirini tanıyacağını ve nasıl beraber yaşayacaklarını anlatır. 2. bölümün son ayeti 3. bölümün ilk 3 ayetiyle ilişkilidir. 1. Yuhanna 2. bölüm 29. ayette onun doğru olduğunu bilirseniz doğru olanı yapan herkesin ondan doğduğunu da bilirsiniz der. Mesih'e inandığımızı söyleyip ondan olduğumuzu sınamamız bir olaydır. Onun yaşamımızın egemeni olduğunu gösteren bir yaşam sürmemiz ise başka bir şeydir. Mesih'te olduğumuzu ve onun tarafından kabul edildiğimizi bilmemiz harikadır. Ancak burada buna uygun bir yaşam sürmemiz tamamıyla farklılık gösterir. Elçi Yuhanna diğer imanları tanıma yolunun sözlerine değil yaşamlarına bakmak olduğunu söyler. Doğruluk babanın ailesinin ve çocuklarının bir özelliğidir. Tanrı'nın çocukları babalarına benzerler çünkü onun özelliklerine sahiptirler. Babanın çocuklarına olan sevgisi de 1. Yuhanna 3. bölüm 1. ayetten itibaren anlatılmaktadır. Şöyle der 1. ayette. Bakın baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz. Dünya babayı tanımadığı için bizi de tanımıyor der. Yuhanna'nın burada söylediği çok güzeldir. Bakın diyor baba Tanrı bizleri ne kadar çok derin bir sevgiyle sevdi. Dünya bizi bilmiyor, anlamaya başlamıştır ama tanımıyor diyor. Yuhanna bize diyor ki, biz Tanrı'nın çocukları olmayı beklemiyoruz. Zaten onun çocuklarıyız. Tanrı'nın çocuğu kesin olarak şunu diyebilir. Mesih İsa'da, iman yoluyla ben Tanrı'nın bir çocuğuyum. Umut ya da beklenti içinde değiliz. Harika olan şu ki, her imanlı Tanrı'nın bir çocuğu olduğu için sevinip coşabilir. Ve durmadan ona şükran sunabilir. Kendimizde değil sahip olduğumuz yüce kurtuluş ve kurtuluşu sağlayan Rab ile övünüyorum. Eğer Tanrı'nın yeniden doğmuş bir çocuğuysanız, babaya itaatkar bir yaşam sürersiniz. Tanrı'nın bir çocuğu şu eski ilahide sorulan soruda kendisini güvencede bulacaktır. Diyor ki bu eski ilahide, beni sıkça üzen bir şey var bilmek istediğim. Rabbimi seviyor muyum? Onun muyum değil miyim? Elçi Yuhanna şu anda Tanrı'nın çocukları olduğumuzu söyler. Bakın baba bizi o kadar çok seviyor ki bize Tanrı'nın çocukları deniyor. Gerçekten de öyleyiz der. Yuhanna'nın söz ettiği sevgi şimdiye dek yaşamadığımız değişik, alışılmamış türden bir sevgidir. Daima veren göksel bir sevgiden bahseder ki bunun bir eşini daha yeryüzünde bulamayız. Tanrı bizleri seviyor. Babanın bize beslediği sevgi ne tür bir sevgidir? Tanrı'nın bizim için olan sevgisi kutsal ruh tarafından yüreklerimizin her yanına dökülmüştür. Yuhanna Tanrı'nın bize olan sevgisini oğlunu bizler için vermekle gösterdiğini söyler. Hangimiz kendisi için ölebilecek birini bulabiliriz? Siz kaç kişi için ölmeye hazırsınız? Tanrı sizi seviyor ve bunu oğlunu bizler için ölmeye göndererek sevgisiyle bize kanıtlamıştır. Bugün dünyadaki en etkili güç Tanrı'nın sevgisidir. İnsanların kurdukları aile içinde de insan yaşamına değer veren bir sevgi bulunur. Kadın ve erkek birbirine aşık olurlar ve birbirleri için büyük fedakarlıklara katlanırlar. Eğer bu insani sevgi içtense çok soylu, güzel ve harikadır. Ancak Tanrı'nın kendi çocukları için olan sevgisi bizim insan düzeyinde yaşayabileceğimiz tüm sevgilerden çok daha üstündür. Tanrı'nın gerçek çocuğu ruhsal doğumunu Tanrı'nın sevgisi sayesinde alır. Ama onun sevindirici haberine itaat ederek bu kanıtlanacaktır. Tanrı'nın bize olan harika sevgisi onun lütfunu kabul etmemiz için bizi harekete geçirdiği gibi onun çocukları olarak yaşayabilmemiz için de bizi güçlendirecektir. Bizi Tanrı için yaşamaya sevk edecek olan işte budur. Tanrı'nın çocukları olarak çoğalalım diye babanın bizler için olan sevgisi işte bu türden bir sevgidir. Elçi Yuhanna bizim şimdi şu anda Tanrı'nın çocukları olduğumuzu vurgular. Bu da bize diyor ki kurtuluş 3 ayrı zaman kipindedir. Yani kurtulmuş durumdayım, kurtulmaktayım ve kurtulacağım. Geçmiş zamanda yer alan bir olay vardır. Yani ben İsa Mesih'e iman ederek onun kanı sayesinde günahlarımdan arıtıldım ve günahın cezasından kurtuldum. Bu olup bitmiş, geçmişte tamamlanmış ama aynı zamanda şimdi etkinliğini sürdüren bir olaydır. Şimdiki zamana gelince İsa Mesih'teki kurtuluş beni şu anda günahın gücünden kurtarmaktadır. Yani günahlı hayatımın bıraktığı izlerden daima yeniden kurtulmaktayım. Bir de gelecek zaman var ki o son günde günahın varlığından tamamıyla kurtulacağım. Yani şimdi günah ile boğuşurken ileride bir zaman gelecek ki günah bile ortada görünmeyecek. Şimdi biraz daha yakından ilk duruma bakalım. İlk olarak Mesih İsa'da yeni yaşama kavuşan kişi kesin olarak kurtulmuş durumdayım diyebilir. Rab İsa Yuhanna 5. bölüm 24. ayette şöyle der. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Mesih'e iman eder etmez sonsuz yaşamımız olur ve artık biraz daha kurtuluş bulmak gibi bir durum söz konusu olmaz. Yeniden doğdunuz ve Tanrı'nın ailesine katıldınız. Yuhanna yavrularım derken de Tanrı'nın çocuklarını kasteder. Baba bizi o kadar çok sevdi diyor. Neden? Çünkü biz onun çocuklarıyız. Onun çocuklarına olan sevgisini çocukları da ona itaat edip onu hoşnut edecek şekilde yaşayarak ona karşılık verirler. İkinci zaman kipi ise neydi? Kurtulmaktayım. Elçi Paulus şöyle demiştir. Filipeliler 2. bölüm 12 ve 13. ayetlerde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla etkin kılın. Çünkü kendisini hoşnut edeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır diyor. Bir de ileride Rabbin belirlemiş olduğu bir zamanda tam olarak kurtulacağım kipi vardır. Rab İsa ikinci kez dünyaya hem imanları yanına almak hem de dünyayı yargılamak için gelecektir. Kendisine ait olanları almak için geldiğinde kurtuluşun bu son aşamasında yaşayacağız. Günahın üzerimizde bir gücü kalmamış olacak ve sonsuza dek Rab ile birlikte olacağız. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. Şu anda Tanrı'nın çocuklarıyız. Yarın değil. Şu anda şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Bu gerçekten harikadır. Dünya bizi anlamayacak bu kesin. Çünkü onu da anlamadı. Bu ruhsal bir olaydır ve de onun bize verdiği ruh sayesinde olabilir. Bunu Tanrı'nın ruhu bize açıklayabilir ve yalnızca da bunu o yapabilir. O bunu size yüreğinizde kesin olarak hissettirene kadar belki de kuşku içinde olabilirsiniz. Kurtulup kurtulmadığımı bilmiyorum diyebilirsiniz. Ancak gerçekten Mesih İsa'ya iman etmişseniz Tanrı'nın ruhu şimdiden onun çocuğu olduğunuzun bilincini yüreğinize koyacaktır. Hem de Tanrı'nın sözünde okuduğumuz gibi kesin bir şekilde şimdiden şu anda Tanrı'nın çocuğuyuz diyerek kesinliğe vurgular. Yuhanna daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız der çünkü. Ancak biri size şöyle diyebilir. Sen beni düş kırıklığına uğratıyorsun. Çocukça hareketlerden sıyrılıp daha ileride olmanı beklerdim. Belki siz de böyle düşünüyorsunuz. Kendi iman yaşamınız konusunda belki siz de Tanrı sözünü iyi öğrenmiş biri olmayı isterdiniz. Daha ileride olmayı arzulayabilirsiniz. Ancak birbirimizi düş kırıklığına da uğratmayalım. Çünkü Elçi Yuhanna'nın yazmış olduğu gibi ne olacağımız henüz bize gösterilmedi diyor bu ayette. Ne var ki Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Bu işte sevgili dostum harika bir umuttur. O bizden nasıl birini ortaya çıkaracağını görür. Çok şükür ki Tanrı henüz benimle olan işini bitirmedi. Bitirmiş olduğunu düşünseydim tabii ki düş kırıklığına uğrardım. Rab bize hala şekil vermektedir. Bir gün Michelangelo'nun önüne büyük bir mermer parçası getirmişler. Bakmış, çevresinde dolaşmış ve ne harika değil mi demiş. Orada duran yardımcılarından biri bu bir mermer parçasından başka bir şey değil demiş. Michelangelo yardımcısına bakıp benim gördüğümü sen görmüyorsun demiş. Ben senin mermer parçası diye betimlediğin şeyde Davut peygamberin heykelini görüyorum. Yardımcı tekrar bakıp ben onu görmüyorum demiş. Michelangelo yine yanıtlamış. Çünkü o şimdi benim kafamda ve bu mermere uygulayacağım sonra da öyle yapmış. Tanrı diyor ki ne olacağınız henüz bize gösterilmedi. Bizim ne olacağımız Rabbin sonsuz tasarısı içinde bitmiş durumdadır. O bir gün bizim yapımızdan neyi ortaya çıkartacağını görür. Biz şimdi birbirimize bakıp söz gelimi mermer parçaları görebiliriz ve düş kırıklığına uğrayabiliriz. Tanrı bizi kendisi geldiğinde nasıl görünecekse öyle görür. Bu bizim için harika bir umuttur. Ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. Mesih'in görkemini göreceğiz. Ona eşit olmayacağız ama kendi açımızdan ona benzeyeceğiz. Bu elbette küçük robotlar ya da karbon kopyalar olacağımız anlamına gelmez. Kendi kişiliğimizde kendimiz olarak ama yine de onun benzerliğinde olacağız. O bizim kişiliğimizi asla ortadan kaldırmayacak. Bizi tam eşti olmasak da onun gibi olabileceğimiz bir yere getirecektir. Cennette herkesi seviyor olacağız. Bu gerçekten harikadır. En harika olanı da orada herkesin beni sevecek olması. Bu büyük değişimi dört gözle bekliyor olmalıdır imanla. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette sevgili kardeşlerim daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz çünkü onu olduğu gibi göreceğiz der. Bu Mesih'teki yaşamın diğer teşvik edici bir yönünü oluşturmaktadır. Buna benzer başka bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Rab bizde başlatmış olduğu işi sonucuna vardıramayacak olsaydı hiç umudumuz kalmazdı. Oysa Elçi Yuhanna diyor ki, biz Rab'bin çocuklarıyız ve bizi tam istediği şekle sokmak için gereken her şeyi yapacaktır. Bu bizim için en değerli umut kaynağıdır. 1. Yuhanna 3. bölüm 3. ayette, Mesih'te bu umuda sahip olan, Mesih pak olduğu gibi kendini pak kılar der. Eğer İsa'nın ikinci kez geleceğine ve bir gün onun gibi olacağınıza inanıyorsanız, bu sizin burada pak bir yaşam sürmenize neden olmalıdır. Kutsal bir yaşam için bundan daha güzel bir teşvik bilmiyorum. Şu anda harika değiliz ama bir gün olacağız. Bizi kutsal bir yaşama, kutsal kitaptaki peygamberlikleri incelemek kadar teşvik edecek başka bir şey yoktur. Bugün hem gelişigüzel, dikkatsiz yaşamlar hem de peygamberlik üzerinde yersiz ve bilinçsiz bir vurgulama görmekteyiz. Bazıları şöyle diyor. Ben Rab'bin gelişini bekliyorum. Evet kardeşim ama benim sorum o değil. Onu beklerken burada nasıl yaşadığın, buradaki yaşama şeklin Rab'bin gelişini gerçekten bekleyip beklemediğini belirleyecektir. Bu dünyadaki hayatını nasıl yaşıyorsun? Bir gün Tanrı amaçladığı işi tamamlayacaktır. Yaşadığımız yeni kent, yani cennet, tüm gözyaşlarının silindiği bir yer olacak. Acı, keder ve sıkıntı olmayacak. En güzeli ise Vahiy 21. bölümde geçen ve insanı etkileyen şu harika sözlerdir. İşte her şeyi yepyeni yapıyorum der. Vahiy 21. bölüm 5. ayette. İşte bu insana huzur ve cesaret veriyor. Bir vaiz arkadaşım kendi hayatını gözden geçirirken ne kadar eksikleri olduğunu görmüş ve şöyle yazmıştı. Sizi bilmem ama kendim için şunu itiraf ediyorum ki ben hiçbir zaman olmak istediğim kişi olamadım. Şimdi insanların biraz düş kurmaya başladığı bir yaştayım. Geriye bakıp düşündüğümde olmak istediğim kişi olmadığımı, olmak istediğim gibi bir vaiz olmadığımı görüyorum. Tam istediğim gibi vaaz edemediğimi de görüyorum. İnsanlık halimiz var ya, birçoklarının beni öven, boş sözler söylemesinden memnunum ama yine de kendi yüreğimde daha iyi yapabileceklerimi biliyorum. Hiçbir zaman istediğim gibi bir koca olmadım. 25 yıllık bir evlilik hayatından sonra ilk kez birkaç yıl önce sarılık olduğumda eşimle birlikte zaman geçirdik ve bu çok anlamlı bir zaman oldu. O zamana dek sürekli meşguldük. İlk tanıştığımız günleri anımsadık. Neler yaptığımızdan, hissettiğimizden konuştuk. Meşguliyetten dolayı konuşmamız, sormamız gereken çok şeyin birikmiş olduğunu da gördük. Bir gece gittiğim bir yemekte gördüğüm siyah saçlı kahverengi gözlü bir kızı hiç unutmadım. Hatta ona havayı yakmıştım. Hasta olduğum o zamana dek yanıtlanmadan kalmış ne çok soru varmış. Yaşamımı yeniden gözden geçirdiğimde çok daha iyi bir koca olabilirdim diye düşündüm. Hiçbir zaman olmak istediğim gibi bir baba da olamadım. Bazıları şu aralar çocuklarla çok ilgilendiğimi düşünüyor olabilirler. Sanırım kendi çocuklarım için yapamadıklarımı onlara yaparak farkı kapatmaya uğraşıyorum. Amacıma asla ulaşamadım ama beni yönlendirdiği için Tanrı'ya şükran borcum var. O bana hep iyi davrandı ve radyoyla sevindirici haberi yaymakta olduğum için memnunum. Bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim ama Rab bunu yaptı. Amacıma ulaşmadım ama şöyle diyor, işte her şeyi yeniliyorum. Belki bu yaşamda istediğimiz şekilde olamadık, istediklerimizi yapamadık. Belki de olmak istediğimiz insan olamadık ama Tanrı ben her şeyi yepyeni yapacağım der. O hepimize şöyle diyor, birlikte yeniden başlayacağız. Sonsuz yaşamın olacak ve amacınıza kavuşacaksınız. Yalnızca burada değil, sonsuza dek onun bilgisinde ve lütfunda ilerlemek harika bir şey olacak. Bize ne kadar harika bir umut verir babamız. Elçi Yuhanna burada babanın çocukları için olan eşsiz sevgisini anlatır. Kurtuldum, kurtulmaktayım ve kurtulacağım der. 1. Yuhanna 3. bölümde imanının doğasındaki eylem adımları ifade edilmektedir ve 1. Yuhanna 3. bölüm 4. ayete geldiğinde yine günah konusuna döner ve günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir diye bizi yeryüzündeki gerçeklerle yüz yüze getirir. Burada dikkat etmeliyiz çünkü 1. bölümde imanlının da günah işlediği, hatta günah işlemiyorum diyenin yalan söylediği yazılıdır. Burada ise günah işleyen herkesin yasasızlıkla suçlandığını okumaktayız. Orijinal metinde günah işlemek sürekli bir şekilde günah içinde yaşamak anlamına gelmektedir. Yani burada söz konusu ara sıra günaha düşmek değil, sürekli ve bilinçli şekilde günah işlemekte devam etmektir. Burada Yuhanna'nın dediği de budur. Günah işleyen, yani günahta yaşayan ve bunu vurdum duymaz bir şekilde sürdüren kişi işaret edilmektedir. Gerçekten yeni doğuşu olan bir kişi bu şekilde sürekli günah içinde yaşayıp da baba ile beraberlik içerisinde olamaz. Günah işleyen herkes yasaya karşı gelmiş olur. Tanrı bazı yasalar koydu. Örneğin günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Tanrı günahlı olduğumuzu görmemiz ve onun isteğini bilmemiz için yasalar koydu. Yasanın amacı kurtarmak değil, insana günahlı olduğunu açıklamaktır. Günah temel olarak Tanrı'nın isteğine aykırı olan her şeydir. Başka bir deyişle günahlı Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyendir. Bir kez küçük bir kızdan günahın tanımını istedim. Şöyle dedi. Galiba yapmayı istediğimiz her şey. Pek de haksız sayılmazdı çünkü eski yapımızdan ötürü Tanrı'nın isteğine karşı gelme eğilimi içerisindeyiz. Elçi Paulus Romalılar 8. bölümde 5. ayette bunu vurgulayarak benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruhla ilgili işleri düşünürler dedi. Elçi Paulus devam ederek benliğe dayanan düşünce ölümdür. Ölüm Tanrı'dan ayrılmaktır ve Yuhanna'nın da söz ettiği şey budur. Doğal benliğe göre yaşayan bir imanlı olarak onunla beraberliğimiz olamaz. Korkma, bugün çok kişi şöyle konuşuyor. Tanrı'yı çok seviyorum ve ona hizmet etmek istiyorum. Bu ne kadar harika. Ancak sevgili dostum, onların Rab ile beraberliklerine dikkat etmeliyiz. Çünkü Romalılar 8. bölüm 6 ve 7. ayetlerde benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de der. Elçi Paulus açıkça belirtiyor ki yasa verilmeden önce de günah vardı. Ama bu yasaya karşı gelmek değildir. Elçi Yuhanna'nın yazdıklarındaki ifadede ise günah işleyen herkes yasaya karşı gelmiş olur diyor. Durumu iyice açıklar bu. Daha doğrusu şöyle olurdu. Günah işleyen yasasızlık yapmış olur. Elçi Paulus yine Romalılarda yasanın olmadığı yerde ona karşı gelmekte söz konusu değildir ancak günah vardır diyor ve çünkü diyerek Romalılar 5. bölüm 12. ayette şöyle der. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi diye yazdı. Bu Adem'de günah işlediğimiz ve onun günahının kalıtım yoluyla bizim olduğu anlamına gelmektedir. Romalılar 5. bölüm 13. ayette kutsal yasadan önce de dünyada günah vardı ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz der. İnsan yine günahlı ve Tanrı'ya itaatsizdi ama bu yasaya karşı gelmek değildi. Çünkü yasa henüz verilmemişti. İşte bu bağlamda Romalılar 5. bölüm 13. ayet der ki, yasa olmadığı için günahın hesabı tutulmaz. 1. Yuhanna 5. bölüm 14. ayette, Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bize işitir diyor. Yaşaya da kurtulmamış herkesi resmeden bir ayette Yaşaya 53. bölüm 6. ayette şöyle der. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü, yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Her birimiz kendi yoluna döndü. Şu iki sözcük iyi bir özet verir. Kendi yoluna. Bizim sorunumuz kendi yolumuza, kendimizin gitmek istemesi sorunudur. Küçük bebek yatağında avazı çıktığı kadar bağırır. Derdi nedir? Kendi isteğini yaptırmak. Biz doğuştan Tanrı'ya isyankar bir yapıya sahibiz. Birisi şu şiiri yazmış. Ben ağılı sevmeyen dolaşan bir kuzuyum. Sevmezdim sesini çobanımın, kimse tutmazdı beni. Ben evini sevmeyen şımarık bir çocuktum, sevmezdim sesini babamın. Uzaklarda başıboş gezerdim. Aslında hepimizin hayatının bir dönemini resmeden bir şiirdi bu. 1. Yuhanna 3. bölüm 5. ayette, Mesih'in günahları kaldırmak için ortaya çıktığını ve kendisinde günah olmadığını bilirsiniz der. Yalnızca İsa Mesih günahları kaldırabilir ve zaten o bu amaçla geldi. Burada görmemiz gereken iki önemli yön vardır. Yuhanna 1. bölüm 29. ayette şöyle der. İşte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu. O günahın cezasını taşıdı. Yuhanna 3. bölüm 16. ayette çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun der. Mesih dünyanın günahı için öldü. Aynı gerçek Elçi Yuhanna'nın mektubunda da geçerlidir. Mesih günahları kaldırmak için geldi. İmanlının yaşamında da günahın uygulamalarını kaldırdığını görüyoruz. Mesih yalnızca bizim günahlarımızın değil, tüm dünyanın günahlarına da kefaret olarak öldü. Peki o zaman fark nedir? O günahımızın cezasını ödetecek bir ölüme gitmekle kalmadı. Ayrıca günahın yaşamınızdaki gücünü de ortadan kaldırdı. Kendisinde günah olmadığını bilirsiniz diyor, kurtulmak için öldü. O bizim günahlarımızın kefaretiydi. O günahsız ve lekesizdi. Dolayısıyla hem günahı hem de günahın suçluluk duygusunu ortadan kaldırdı. O bizi günah işleme alışkanlığından kurtaracak gücü sağlayabilendir. Bize onun için yaşayacak gücü sağlayabilen yeni yaratılışı verdi. 1. Yuhanna 3. bölüm 6. ayette Mesih'te yaşayan günah işlemez. Günah işleyen onu ne görmüştür ne de tanımıştır der. Bizim hayatımız Mesih'tedir. Mesih'teyiz çünkü yaşamımız O'nda saklı. Aynı zamanda Mesih'in de bizde olduğunu anlamalıyız. Mesih'in hayatı bizde yaşıyorsa bunun anlamı bizdeki yeni yaratılışın günah işlemeyeceğidir. Tümüyle günahsız olan Mesih bizi Tanrı ile barıştırmak için günah oldu ve ruhuyla imanlara yaşar. Bizdeki yeni yaratılış onun bize verilmiş yaşamıdır. Eğer Tanrı'nın bir çocuğu iseniz bu yeni yaratılış eskisine ait olmayacak ve günahtan uzak duracaktır. Mesih'teki imanlı günah içinde yaşayamaz. Günahlar arasında yaşamaktayken imanlı yeni yaratılışa sahiptir ve günahlı bir yaşam süremez. Tanrı'nın çocuğu babasına benzemelidir. Baba tertemizdir. Dolayısıyla oğul da bu tür bir yaşam sürmek istemelidir. Bir imanlı ara sıra günaha düşse de günahlı durumunda kalmak zorunda değildir. Hemen oradan çıkma gücüne sahiptir. Tanrı günah alışkanlığımızdan kurtulmamız için gerekli gücü sağlar ve Elçi Yuhanna'nın burada söylediği de tam olarak budur. Mesih'te yaşayan günah işlemez. Bu nedenle bu eski doğamıza dönüp orada kalırsak hiçbir zaman Tanrı'nın çocuğu olmadığımız anlamını taşır. Eğer günahta yaşamak sizi mutlu ediyorsa düşünmeniz gereken bir nokta var. Tanrı'nın çocuğu musunuz? Çünkü Tanrı'nın çocukları babalarına benzer. Göksel babamız diyor ki kendisi kutsal olduğu gibi onun çocukları da kutsal olmalıdır. Bir dinleyicimizden aldığımız şu mektup buna ışık tutabilir. Çok ciddi bir sorunum var ve umarım bana yardım edebilirsiniz. Çünkü çok çaresizim ve kimsem yok. Kuşkularım oldu ise de yeniden doğmuş bir Mesih inanlısı olduğumu biliyorum. Acaba benim homoseksüel olduğumu öğrenirseniz ne düşünürsünüz? Belki de sonsuz yaşama sahip olduğum düşüncesini kendim uyduruyorum sanabilirsiniz. Ancak inanın durum öyle değil. Kurtulduğumu biliyorum ama içimdeki o sevinci yitirdim. İmanlı gibi yaşamaya çalışıyorum ama daha önce hiç bu kadar zor bir duruma düşmemiştim. Bu gencin mektubu aslında teşvik vericidir. Çünkü homoseksüel olduğunu söylemekle birlikte durumunun çok zor olduğunu, sevinç ve esenliğinin olmadığını belirtir. Onun Tanrı çocuğu olup olmadığını tartışmayacağım. Ama ona ve onun gibilerine de şunu söylemek isterim. Tanrı sizi gerçekten bu durumdan kurtarabilir. Ondan bunu isteyin. Ondan sizin yaşamınızda sevinç ve esenlik bulabileceğiniz bir yere getirmesini isteyin. Eğer Tanrı'nın bir çocuğuysanız, günahlı bir durumdan hoşnut kalmazsınız. Homoseksüellerin de alkolikler gibi hasta olduğunu söyleyenler yanılırlar. Homoseksüellik hastalık değildir. Tanrı bunun günah olduğunu ve ondan kurtulmanın mümkün olduğunu söyler. İşin içinde bir anormallik de vardır. Eminim imanlı bir psikologla görüşmek yararlı olabilir. Bu konuda size yardımcı olabilecek, yol gösterebilecek, deneyimlerini, iman hayatını sizinle paylaşabilecek ruhsal bir abiyle paylaşabileceğiniz gibi bir psikologla da görüşmeniz yararlı olacaktır. Tanrı sizi kurtarabilir ve eğer onun çocuğuysanız kurtaracaktır da. Tanrı sözü de bunu söyler. İnanırsanız kurtulursunuz.